Babalar ve Oğullar Turgenev.
Ayrım 5.
İlk kez titredi Arkadi'nin sesi biraz. Gerçi babasına söyler çeker gibi bir durumda olduğunu anlıyordu ama kendisini çok soylu buluyordu. Ne var ki kendi sesi etkiler insanın var gücüyle. İşte Arkadi'nin son sözleri de öylesine sıkı, hatta keskin söylenmişti. Sağ ol Arkadi, dedi Nikolay Petrovich kısık bir sesle ve parmakları gene kaşlarına, alnına gitti. Dediğin doğru gerçekten. Elbet o kız buna layık olmasaydı. Benim için geçici bir heves değil bu. Konuyu rahat konuşamıyorum seninle ama anlarsın güç bir iş olduğunu. Buraya senin yanına gelmesinin, hele daha ilk sabah. Öyleyse ben onun yanına giderim, dedi Arkadi. Yine soylu bir duygu taşkınlığı içinde. Sonra da iskemlesinden fırladı. Anlatayım ona benden ötürü sıkılmasının gereksizliğini. Nikolay Petrovich de kalktı. Arkadi, diye söze başladı. Ne olursa olsun, nasıl orada daha hem ona anlatmadan... Fakat Arkadi babasını dinlemiyordu bile. Tanışıdan fırlayıp gitmişti. Nikolay Petrovich onun arkasından baktı ve sonra şaşkınlık içinde iskemlesine oturdu gene. Yüreği çarpıyordu. Ona bu konuyu hiç açmamış olsaydı Arkadi'den daha çok mu saygı göreceğini sanıyordu. Zayıf davrandığı için kendini suçlu mu buluyordu? Söylemek güçtür. Bütün bu duygular içini karıştırmıştı onun. Ya da daha çok bulanık duygular olarak görüyordu onları sadece. Fakat yüzündeki kırmızılık kalmıştı. Yüreği çarpıyordu hızlı hızlı. Aceleyle yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve Arkadi Taraça'da göründü. Biz tanıştık baba, diye bağırdı. Yüzünde sevecenlik ve temiz bir başarının izleri. Feniçka gerçekten de biraz hasta. Sonra gelecek. Ama neden söylemedin bana bir erkek kardeşim olduğunu? Onu dün geceden öperdim şimdi yaptığım gibi. Nikolay Petrovich bir şey söylemek istedi. Kalkmak istedi. Kollarını alabildiğini açmak. Arkadi atılıp babasının boynuna sarıldı. Ne oluyor kuzum? Gene mi kucaklaşma, diye bağırdı Pavel Petrovich arkalarından. Baba da oğul da Pavel Petrovich'i gördüklerinden ötürü eşitçe sevinmişlerdi. Öyle dokunaklı durumlar vardır ki insan çarçabuk kurtulmak ister. Neden şaştın, dedi Nikolay Petrovich neşeyle. Düşün, ne zamandır bekliyordum Arkadi'yi. Dünden beri şöyle iyice görecek vakit bulamadım ki. Arkadi amcasına gitti. Yanaklarında gene duydu onun kokulu bıyıklarını. Pavel Petrovich masaya oturdu. İngiliz modasına göre biçilmiş zarif bir giysi vardı üstünde. Başında da küçük bir fes. Bu fes ve şöylesine bağlanmış kravat köydeki avare yaşamı yansıtır gibiydi. Ama gömleğinin sert yakası, evet beyaz değildi de sabah kılığına uygun olarak çizgiliydi bu gömlek, tıraşlı çenesinin üstünde acımasızca dikiliyordu. Senin yeni arkadaş nerede, diye sordu Arkadi'ye. Evde değil, genellikle erken kalkar, gider başını alıp bir yerlere. En iyisi onu rahat bırakmak, merasimden hoşlanmaz. Evet belli, dedi Pavel Petrovich ve sözünü bitirmeden ekmeğine yağ sürmeye başladı. Çok mu kalacak burada? Belli olmaz, babasına giderken uğradı bize. Babası nerede oturuyor? Bu bölgede, buradan 60 mil tutar tutmaz. Küçük bir çiftliği var, orada da doktormuş eskiden. Tamam. Elbette ya, bu adı daha önce nerede duydum diye düşünüp duruyordum. Bazarov. Bildin mi Nikolay, babamın tümeninde Bazarov diye bir cerrah vardı. Vardı ya. Evet, o işte, o cerrah olacak bu çocuğun babası. Pavel Petrovich bıyıklarını burdu. Peki bu Monsieur Bazarov neci gerçekte, diye sordu düşüne düşüne. Bazarov mu neci? Arkadi güldü. Müsaade eder misin amca, söyleyeyim onun gerçekte ne olduğunu. Lütfen yavrum. Nihilist. Ne? Diye sordu Nikolay Petrovich. Ucunda küçük bir tereyağı parçası bulunan bıçağını yukarı kaldırmış olan kardeşi kana kaldı. Bir nihilist, diye tekrarladı Arkadi. Bir nihilist, dedi Nikolay Petrovich. Latince nihil hiçten gelir bu sözcük sanırım. Hiçbir şeyi tanımayan bir adam anlamına, değil mi? Hiçbir şeye saygı duymayan da de şuna, diye araya girdi Pavel Petrovich. Sonra yine yağını sürmeye koyuldu. İkisi bir değil mi, diye sordu Nikolay Petrovich. Hayır, aynı şey değil, dedi Arkadi. Nihilist hiçbir prensibi eleştirmeden benimsemeyen adam demektir. O prensip ne denli saygı gören bir prensip olursa olsun. İyi bir şey mi bu, diye kesti yeğeninin sözünü. Adamına göre değişir amcacığım. Kimine göre iyidir, kimine göre çok kötü. Öyle demek. Neyse, bizim anladığımız şeylerden değil sanırım. Biz daha yaşlı kuşak deriz ki prensipsiz, Arkadi bu sözcüğün ilk hecesini vurgulamıştı. Pavel Petrovich ise onu Fransızca'daki gibi söyledi. Prensipsiz, senin dediğin gibi bir prensibe dayanmadan insan bir adım atamaz. Tek bir soluk bile alamaz. Siz bunların tümünü değiştirdiniz. Tanrı size sağlık, şan, şeref versin. Bizse sizlere seyirci ve hayran kalmakla seviş duyacağız sayın. Neydi o söz? Nihilistler, dedi Arkadi üstüne basarak. Evet, eskiden Hegelciler vardı, şimdi nihilistler türedi. Göreceğiz bakalım, boşlukta, havasız bir boşlukta varlığınızı nasıl sürdüreceksiniz? Şimdi kardeşim Nikolay, lütfen çıngırağı çal da kakaomu getirsinler içeyim. Zamanı geldi. Nikolay Petrovich çıngırağı çaldı ve Dunyaşa diye seslendi. Fakat Dunyaşa yerine Feniçka göründü taraçada. 23 yaşlarında, pembe beyaz, siyah saçlı, kara gözlü, dudakları çocuk dudağı gibi somurtuk, elleri ince ve beyaz genç bir kadındı bu. Üstünde tertemiz basma bir entari vardı. Yumuşak omuzlarına yeni, açık mavi bir örtü atmıştı. İçi kakao dolu kocaman bir fincan vardı elinde. Bunu Pavel Petrovich'in önüne koyduktan sonra birden şaşırdı. Güzel yüzünün ince derisine sıcak bir kan dalgası kızıllığı yayıldı. Gözlerini indirdi ve masanın yanında ayakta durdu. Parmaklarının ucuyla masaya hafifçe dayanarak. Oraya geldiğinden ötürü utanmış gibi duruyordu ya, bir yandan da gelmek hakkımdır diye düşünüyordu sanki. Pavel Petrovich kaşlarını çatmıştı ciddi ciddi. Nikolay Petrovich ise sıkıntı içindeydi. Günaydın Feniçka, diye mırıldandı ağzının içinde. Günaydın, diye karşıladı bunu kadın duyulur duyulmaz bir sesle. Sonra kendisine dostça gülümseyen Arkadi'ye bir göz atıp sessizce çekildi. Yürüyüşünde biraz badilik var gibiydi ama ona yakışıyordu bu. Taraçada birkaç dakika süren bir sessizlik oldu. Pavel Petrovich kakaosundan bir yudum alıp birden başını kaldırdı. İşte sayın nihilist teşrif buyuruyorlar, dedi yavaşça. Gerçekten de bahçeden Bazarov geliyordu. Çiçek tarlarının üstünden uzun adımlarla yürüyerek. Keten ceketi ve pantolonu çamura bulanmıştı. Bir bataklık sarmaşığı dolanmıştı eski yuvarlak şapkasının tepesine. Sağ elinde küçük bir torba vardı. Torbanın içinde canlı bir şey oynuyordu. Hızla çıktı taraçaya ve başını eğerek "Günaydın efendim," dedi. "Çayı geciktiğim için özür dilerim. Şimdi geliyorum. Şu mapusları bir yere yerleştirmem gerekiyor." "Nedir orada tuttuklarınız?" "Sülük mü?" diye sordu Pavel Petrovich. "Hayır hayır, birkaç kurbağa. Yiyecek misiniz? Yoksa beslemek için mi?" "Deneyler yapmak için," diye karşılık verdi Bazarov. Önemsemeden sonra eve girdi. Demek kesip biçecek onları, dedi Pavel Petrovich. Hiçbir prensibe inancı yok. Yalnız kurbağalara var. Arkadi acıyarak baktı amcasına. Nikolay Petrovich de hafifçe omuzlarını sikti. Pavel Petrovich de anlamıştı ağzından çıkan o bonmotun boşa gittiğini ve başladığı çiftlikten, yeni kahyadan söz etmeye başladı. Kahya bir gün önce gelmiş ona. Foma adında bir işçiden yakınmış. Serserilik ediyormuş bu işçi. Hiç söz dinlemiyormuş. Tam bir Ezop bu Foma, diye eklemiş kahya. Ciğeri 5 para etmez biri olduğunu her yerde göstermiş bir adam. Ama ileride dank edecek kafasına. Bırakacak budalalığı. Bazarov geldi, masaya oturdu. Çabuk çabuk çayını içmeye başladı. İki kardeş sessizce ona bakıyorlardı. Arkadi çaktırmadan bir babasına, bir amcasına göz attı. ''Uzağa mı gittiniz?'' diye sordu Nikolay Petrovich. ''Tellikava kolunun yakınına, sizin küçük bataklığın oraya. 6 tane kuş havalandırdım, istersen onları avlayabiliriz Arkadi.'' ''Demek siz vurmuyorsunuz?'' ''Hayır.'' ''Sizin özel uğraşınız fizik değil mi?'' diye sordu Pavel Petrovich sıra ona gelince. ''Evet, fizik, genel olarak da doğa bilimleri.'' ''Son zamanlarda Tötonların bu alanda büyük ilerlemeler yaptıklarını söylediler bana.'' ''Evet, Almanlar bizim öğretmenimiz bu alanda,'' diye karşılık verdi Bazarov isteksizce. Pavel Petrovich Almanlar yerine Tötonlar sözünü alaylı bir niyetle söylemişti ama kimse dikkat etmedi buna. ''Almanlar üstüne düşünceleriniz bu kadar mı yüksek?'' dedi Pavel Petrovich nazik olmaya dikkat ederek. İçten içe kızmaya başlıyordu. Bazarov'un o büyük umursamazlığı soylu ruhuna dokunuyordu. Bu doktor oğlu sadece kendini beğenmiş biri olmakla kalmıyordu. İsteksiz ve dik karşılıklar veriyordu. Sesinde bir kabalık, neredeyse küstahlık vardı. Onların bilim adamları uğraşlarını bilirler. Anlıyorum, anlıyorum. Ve sanırım Rus bilim adamları için görüşleriniz o kadar övücü değil. Korkarım değil. Sizin bakımınızdan övünülecek bir alçak gönüllülük bu, dedi Pavel Petrovich. Doğrulup başını arkaya attı. Peki ama demin Arkadi sizin hiçbir otorite kabul etmediğinizi söylüyordu. Nasıl oluyor bu? İnanmazmışsınız hiçbir otoriteye. Neden inanacakmışım? Sonra ne diye inanayım? Akla uygun bir şey söylerse ben de onlarla olurum. İşte bu kadar. Peki bütün Almanlar akla uygun mu konuşuyorlar, dedi Pavel Petrovich ve yüzünde bir uzak, soğuk anlatım belirdi. Sanki bulutların ötesine atılmış gitmişti. Tümü değil, diye karşılık verdi Bazarov. Esnemesini bastırdı. Bu gevezeliği sürdürmek istemediği belliydi. Pavel Petrovich yerine baktı. Arkadaşın amma da nazikmiş, demek ister gibiydi. Bence, diye söze başladı yeniden zorlanarak, Almanları savunmamakla günah işlediğimi kabul ederim. Rusya Almanlarına gelince onları bir yana bıraksam da olur. Ne tür yaratıklar olduklarını hepimiz biliriz. Fakat Almanya Almanları da bana hoş gelmez. Eskiden birkaç Alman vardı şu alanda, bu alanda. Schiller söz gelişi, Goethe. Kardeşim özellikle bayılır onlara. Ama şimdilerde sadece kimyacı ve materyalist çıkarıyorlar. İyi bir kimyacı 20 kez daha yararlıdır bir ozandan, diye sözünü kesti onun Bazarov. Ya demek öyle, dedi Pavel Petrovich ve neredeyse uyuyacakmış gibi kaşlarını kaldırdı hafifçe. Anladığıma göre demek siz sanatı tanımıyorsunuz. Bazarov alaylı alaylı güldü. Para kazanma sanatı ya da basur hapı ilanı. Öyle efendim, öyle. İşi şakaya alıyorsunuz, anlıyorum. Demek siz bütün bunları yoksuyorsunuz, öyle mi? Çok iyi. Demek sadece bilime inanıyorsunuz. Size önce de söylediğim gibi ben hiçbir şeye inanmam. Hem bilim nedir? Soyut olarak bilim. Bilimler vardır. Bir takım zanaatlar, uğraşılar gibi. Ama soyut bilim diye bir şey yoktur. Çok güzel. Peki toplumca benimsenmiş bir takım gelenekler de vardır. Onlara karşı da aynı olumsuz davranışı mı taşıyorsunuz? Nedir o? Bulmaca mı? Diye sordu Bazarov. Pavel Petrovich hafifçe sarardı. Araya girme zamanının geldiğini düşündü Nikolay Petrovich. Bir gün bu konuyu sizinle daha ayrıntılı konuşmalıyız, diye Yevgeni Vasilyich. Görüşlerinizi dinler, kendi görüşlerimizi anlatırız. Şunu söyleyeyim, ben sizin doğa bilimleriyle uğraşmanızdan çok memnunum. Liebig'in, dipnot, Justus Freyer von Liebig, 1803-1873, Alman kimyacısı, tarım kimyasının kurucusu. Toprağın beslenmesi konusunda şaşılacak buluşları olduğunu duydum. Tarımsal işlerimde bana yardımda bulunabilirsiniz. Yararlı öğütler verebilirsiniz bana. Başüstüne Nikolay Petrovich, ancak Liebig bizim fersah fersah üstümüzdedir. İnsan okumaya başlamadan önce alfabeyi öğrenmelidir. Oysa biz daha Elif'i görsek mertek sanıyoruz. Tamam, nihilistsin sen, diye düşündü Nikolay Petrovich. Sonra da gene de sırası gelince size başvurmama izin vereceğinizi umarım. Şimdi ise kardeşim, sanıyorum ki gidip Kahya ile konuşmamızın vaktidir. Pavel Petrovich iskemlesinden kalktı. Evet, dedi hiçbirine bakmadan. Böyle bir yerde 5 yıl geçirmek ne felakettir. Üstün zekalardan uzakta. Adam tümden budala olur. Öğrendiklerimi unutmayayım diye çabalarsın. Bir gün bir de bakarsın ki tümü anlamsız, saçma şeyler olmuş çıkmış. Bu gibi saçma şeylerle artık hiçbir akıllı adamın uğraşmadığını söylerler sana. Eski kafalı, antikalaşmış kimselersiniz derler. Ne yaparsın? Açıkçası yeni kuşaklar bizden çok daha akıllı. Pavel Petrovich topuklarının üzerinde hafifçe döndü ve ağır ağır yürüyerek uzaklaştı. Nikolay Petrovich de onu izledi. Her zaman böyle midir bu, diye sordu Bazarov soğukkanlılıkla Arkadi'ye. Dışarı çıkan iki kardeşin ardından kapı kapanır kapanmaz. Ama sen de biraz sert davrandın açıkçası, dedi Arkadi onu yererek. Kırdın adamı. Yok, gönüllerini mi eğlendirecektim bu taşra ağlarının? Bütün bunlar kendini beğenmişlikten. Yukarı katın kurdu olmanın verdiği alışkanlıktan, gösterişten başka bir şey değil. Madem yaratılışı böyleymiş, Petersburg'daki işini sürdürseydi.
Ayrım sonu.